güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları haftanın son iş gününü 14 Ekim 2022 Cuma'yı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor, güzel bir günde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca dünyanın dört bir yanına, sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com'dan, aynı zamanda TRT Dinle uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi ise sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Geçtiğimiz haftalarda Yasin suresini konuşuyorduk, devam edeceğiz. Yasin suresi 76 ila 79. ayetlerin anlamı ve tefsiri üzerine sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, manevi psikolojik gelişim için kaleme alınmış 3 kitap: Dua Terapisi, Tasavvuf Terapisi ve Namaz Terapisi. Başarı, zihin açıklığı, heyecanı yenme, stres, depresyon, gelecek kaygısı, takıntı, gaflet, tembellik, sabırsızlık, negatif enerji, güvensizlik, haset, kıskançlık, öfke, maddi manevi şifa, ilahi aşk, sevgi, mutlu evlilik gibi konularda kilitleri açacak ve sizi özgürleştirirken zenginleştirecek dualarla tanıştıracağız sizleri. Bu duaların tasavvufi, terapik etkilerini konuşacağız. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, yazar, doçent doktor Esma Sayın stüdyo konuğumuz olacak. Güne Bakan başladı.
Cehennem goncası, sen yüreğimin ağrısı. Bu ıssız karanlık düşür üstüme. Sen cehennem goncası, sen yüreğimin ağrısı. Bu ıssız karanlık düşür üstüme. Düşür üstüme geceyi, düşür üstüme belayı. Bu günahkar yıldızları düşür üstüme. Düşür üstüme hasreti, düşür üstüme bu şehri. Zehir yeşili gözlerini düşür üstüme. Düşür üstüme geceyi, düşür üstüme belayı. Bu günahkar yıldızları düşür üstüme. Hasreti düşür üstüme bu şehri, zehir yeşili gözlerini düşür üstüme. Aşka küstün, kanım aksın, ele sustum. Zehir zıkkım, acı tütün bastım üstüne. Gittiğin gün aşka küstüm, kanım aksın, ele sustum. Zehir zıkkım, acı tütün bastım üstüne. Düşür üstüme geceyi, düşür üstüme belayı. Bu günahkar yıldızlar düşür üstüme. Düşür üstüme hasreti, düşür üstüme bu şehri. Zehir yeşili gözlerini düşür üstüme. Düşür üstüme geceyi, düşür üstüme belayı. Bu günahkar yıldızları düşür üstüme. Düşür üstüme hasreti, düşür üstüme bu şehri. Zehir yeşili gözlerini düşür üstüme. Düşür üstüme geceyi, düşür üstüme belayı. Bu günahkar yıldızları düşür üstüme.
Kur'an ve hadis ışığında.
Efendim, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam selamünaleyküm. Yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Aleykümselam. Hayırlı cumalar Mustafa Bey.
Hayırlı cumalar kıymetli hocam. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimizin cumasını tebrik ediyoruz. İnşallah sizinle Yasin suresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta 76 ila 79. ayetlerin anlam ve tefsirini konuşuyorduk. İsterseniz bir hatırlayalım hocam, neleri konuşuyorduk? Allah-u Teala bizlere ne buyuruyordu? Ben onları seslendireyim. Sonra sohbetimize geçelim.
Çok iyi olur. Buyurun efendim.
Allah-u Teala şöyle buyuruyor Yasin suresi 76 ila 79. ayetlerde. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Ayetler böyle kıymetli hocam. Bu hafta bizlere neler aktaracaksınız? Sizi dinliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Evet, önceki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onların Allah'tan gayri ilahlar edinip bunlar üzerinden kendilerine destek sağlamaya ve kendilerini bunlarla güçlü tutmaya ve adeta Cenab-ı Hakk'a karşı mevzi kazanmaya, insanın yani istikbar ederken, büyüklenirken Cenab-ı Hakk'a karşı olmayan ilahlar edinip böylece sanal, aslı esası olmayan Cenab-ı Hakk'ın inhiye illa esma'un, sadece adlarını sizin koyduğunuz isimler, semmeytumuha, siz bu isimleri koydunuz, entum ve abakum, siz ve babalarınız. Cenab-ı Hakk'ın bu konuda size bildirdiği herhangi bir şey yok. Bunlar size bir yarar sağlamaz. Tam tersi, وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْضَرُونَ. Onlar onun emrinde olan, kullanılan şeyler. Yani gerek kendileri toplum içerisinde bu ilahlar üzerinden belli bir yönetim oluşturuyorlar. Ve bunları kendi emelleri doğrultusunda, amaçları doğrultusunda kullanıyorlar. Hazır askerleri gibidir.
Evet.
Onların, bırakın ilahları olmasını. Tabii böyle bir Mekke düzeninde ilahlar üzerinden kendi yönetimlerini oluşturmuş, o günkü oligarşik düzeni sağlamış bulunan bir yönetim, tabii tabanla da kendi arasında belli bir çıkar ilişkisi oluşturmuş. Yani putlar onların her şeyi ve sadece Mekke özelinde değil, Mekke ile dış dünyanın arasındaki irtibat noktası da yine bu inanç sistemi. Dolayısıyla bu inanç sayesinde putları satıyorlar, ihraç ediyorlar. Putlar üzerinden dışarıya belli bir hegemonya oluşturuyorlar. Çünkü o putların esası Kabe içinde ve civarında. Böyle bir putlar üzerine kurulmuş hem siyasi hem iktisadi bir nizamları var. Şimdi Allah'ın Resulü onlara gelip göklerin ve yerin yegane tek bir tanrısı var. Yegane tek bir ilah var. O ilah Allah Azze ve Celle. Sadece o yegane mabuttur. Ondan gayrısına kulluk edilmez. Eşyaya, nesneye, varlığa, dağa, taşa herhangi bir kulluk edilmez. Bu insana yakışmaz diye la ilahe illallah, Allah'tan gayrı, yegane tek bir ilahtan gayrı ilah yoktur deyince tabii şiddetli bir tepki gösterdiler. Çünkü var olan neredeyse onların gözüyle bakarsanız her şeylerini kaybetmekten korktular. Çünkü putlar ortadan kalkarsa, putlar üzerinden kurdukları hem siyasi düzenleri hem iktisadi gelirleri vesaire, bunların hepsini tehdit altında gördüler. Hı hı. O yüzden orantısız bir tepki verdiler Hazreti Peygamber'e ve onunla birlikte iman etmiş olanlara. Başta sözle çok ağır yaralayıcı ve incitici sözler söylediler. Onu işte mecnun, mecnunun ve ducir, ta bütün peygamberlere söylenmiş, sahirun ev mecnun, sihirbaz ya çıldırmış biri, etarabbasu bihi raybel menun, yani pek yakın bir zamanda cinlerin kendisini kuşattığı, ele geçirdiği, ne söylediğinden kendisinin haberi yok. Böylesi aşağılayıp suikast, yani itibar suikastına uğrattıkları, evet. Ve dolayısıyla Resulullah'ın da bundan ötürü üzüldüğü bir durum ortaya çıktı. Cenab-ı Hak 76. ayette فَلَا يَحَزُنْكَ قَوْلُهُمْ, onların sözleri seni üzmesin dedi. Allah'ın Resulü Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir peygamber olarak sahada, ama bizimle aynı doğada, yani bir beşer olarak. Dolayısıyla hani olumsuz bir söz olunca biz nasıl inciniyorsak, o da inciniyordu. Bunun etkisi bizde nasıl karşılık buluyorsa onun göğsünde de karşılık buluyordu. Cenab-ı Hak ona buyurdu ki efendim وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, biz kesinlikle biliyoruz senin göğsün daralıyor. بِمَا يَقُولُونَ, onların söylediklerinden ötürü senin göğsünün daraldığını elbette biz biliyoruz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahada tebliğ vazifesini yaparken, yani hiçbir eziyeti hissetmediği, hiçbir sözlü müdahaleyi yaşamadığı, yani dışarıdan onu aşağılayan incitici sözler olsa dahi kendisinde karşılık bulmadığını sanmak, onu bunlar bu eziyetleri, bu sıkıntıları, bu zorlukları göğüslemediğini düşünmek, sanki beşer fıtratında değil de bir melekmişçesine rahat davrandığı, hayır öyle değildi. Diğer peygamberler de öyle değillerdi. Bir beşer olarak bu süreçte her türlü zorluğu yaşadılar. Bunlar içerisinde Hazreti Yunus Aleyhisselam dayanamayıp görev mahallini terk edip ayrıldı biliyorsunuz. Sonra pişmanlık duyup Cenab-ı Hak'tan bağışlanma diledi. Bu da onların imtihanları. Dolayısıyla peygamberler imtihan dışı. Yani onlar vahiy alıyorlar. Onun haricinde dolayısıyla da herhangi bir sınavın zorluğunu yaşamıyorlar. İstisnai, bu anlamda istisna edilmişler gibi sanmak yanlış. Allah'ın Resulü dedi ki biz de sınav, iptilaya uğruyoruz. Hatta eşeddül belaya el enbiya. İptilanın en şiddetlisine onlar uğruyorlar. Yani vahiy ile gelen o farkındalığın karşılığında daha yüksek sorumluluk, daha ağır bir bedel ödemek zorunda kalıyorlar. Çünkü ne kadar çok gerçeğin farkında olduğunuzda Cenab-ı Hak size ne kadar bilgi imkanı veriyorsa o kadar da sınavınız ona uygun olarak Yani her zaman yaptığım bir teşbihtir. 50 kilogram kaldırma yükü veriyorsa Cenab-ı Hak, o kişiden 50 kilogram kaldırmasını bekliyor. 100 kilogram kaldırma imkanı veriyorsa Cenab-ı Hak, o kişiden de 100 kilogram kaldırmasını bekliyor.
Evet.
Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sünnetinde la yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah bir kimseye verdiğinden gayrı sorumluluk yüklemez. Dolayısıyla daha fazla farkındalık, daha fazla bilgelik, vahiy ile Cenab-ı Hakk'ın kendilerini müşerref kıldığı nebiler hayatta bir o denli daha zorlu ve çetin sınavlardan geçtiler. Bunlardan bir tanesi de esef hali. Esef nedir? O üzüntü hali. Resulullah'ın bu üzüntü halinin neredeyse onu öldürecek düzeyde olduğunu Cenab-ı Hak bir ayette haber verdi. Dedi ki فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى اَنْفَارِهِمْ. Sen onların ardı sıra iman etmiyorlar, işte yüz çeviriyorlar, istihza ediyorlar, alay ediyorlar, küçümsüyorlar ve senin davetini yüzüstü bırakıyorlar diye عَلَى اَنْفَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا. Esefinden neredeyse kahredeceksin ve kendini neredeyse helak edeceksin. Bu düzeydeki bir sıkıntıyı tahayyül etmeliyiz. Bunu hani bize Resulullah anlattı, dese ki bu kadar yüksek düzeyde bir sıkıntı yaşıyorum. Acaba nasıl diye boyutlarını kestirmekte belki zorlanırız.
Evet.
Ama Cenab-ı Hak bize bunu anlatıyor.
Allah
yani Allah ki bir insanın içerisinde olanı değil, bütün gerçekliğiyle bilen Cenab-ı Hak, bunun gerçekten ölümcül düzeyde bir aşağılanmışlık ve üzüntü ve göğüs daralması. Ayette aynen öyle geçiyor. Ne'lemu enneke yadîku sadruk. Göğsün daralıyor. Şimdi bizler herhangi bir gerçeği en güzel bir üslupla, yani herhangi bir kimseyle paylaşmaktan çekiniyoruz. Neden? Hani bizi tersler diye korkuyoruz. Bize ya hocalık mı taslayacaksın diye başlayacak oradan buradan küçük seyici, küçük görücü, ne diyeyim gerici diyecek. Sen bu çağda hala neden bahsediyorsun diyecek. Bunların hepsi aynı geleneğin ve aynı geçmişin devamı. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Gönderdiğimiz hiçbir peygamber yok ki, yani istisnası yok bunun. اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. İlla ki onlarla istihza ediliyordu. Yani aşağılanıp alaya uğruyorlardı. Bu aşağılanmak, insan içerisinde küçük düşürülmek, alay edilmenin ne kadar ağır bir duygu olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Hak peygamberine üzülme dedi. Ve ona önceki peygamberlerin de benzer yaşadıkları sahneleri hatırlatıp وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ. Sana önceki peygamberlerin de haberlerinden geldi. Dolayısıyla onların durumlarına bak. Ne yap peki? فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Azimet sahibi, Resuller, peygamberler nasıl sabrettilerse, Hazreti Nuh gibi değil mi? Hazreti Musa gibi. Sen de onlar gibi sabret. Bu sabrını ortaya koy. وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Bu sabrın senin Allah için yaşadığın bir şey. Dolayısıyla bunu baştan satın almak durumundayız. İnsanların çoğunun Hakk'a verdikleri tepkinin böyle alaycı, küçümseyici, küçük düşürücü, daha bundan ötesi var değil mi? Bir adım sonra işkencelere başvurdular, tartaklamaya başvurdular. Efendim fiziksel müdahalelerle ta ölümcül işkencelere varıncaya kadar bizatihi Hazreti Peygamber'in başında bulunduğu o günkü müminlere kafirler, Kureyş müşrikleri yaşattılar. Neden? Çünkü var olan o düzenlerini hem siyasi erklerini tahkim ettikleri hem de iktisadi olarak beslendikleri o düzenin yıkılmasını asla istemiyorlardı. Cenab-ı Hak فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Onların sözleri seni üzmesin. اِنَّا نَعْلَمُ. Biz kesinlikle biliyoruz. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Onların söylediklerini de biliyoruz. İçlerinde tutup gizlediklerini de biliyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın durumdan haberdar olması Mustafa Bey kardeşim nasıl bir tesellidir acaba? Çünkü diğer ayetlerde de aynı şeyi görüyoruz. Biz senin göğsünün daraldığını elbette biliyoruz diyor Cenab-ı Hak. Bu bir teselli. Yani biz senin o esnada yanındayız. biz seninle beraberiz. Onların ne söylediklerini elbette biz de duyuyoruz. Ama senin gösterdiğin bu direnç o kadar değerli ki Allah Azze ve Celle uğrunda katlandığın bu süreçteki karşı tazdiklerin hepsi senin namına seni değerli kılan, Allah katında değerlendirdikçe değerlendiren ve amel defterine yazılıp duran bir üstünlük. Evet. Dolayısıyla dünyada iptila hayatın doğal bir sürecidir. Bunun yani sokak ortasında peygamberlerin küçük düşürüldükleri, aşağılandıkları, üzerlerine tükürüldüğü yahut taşlandığı, bunların örnekleri peygamberin hayatında da var. Taif'ten Allah'ın Resulü ardını dönüp yani kaçar adımlarla çocukların dahi, sefihlerin dahi taşladığı ve ayak bağcıklarının, ayakkabıların içerisinin kanla dolduğu, böylesi şehirden yani dışlanarak, ötekileştirilerek kaçtığı o sahneleri düşününüz. Bunlar bu hayatta müminlerin göze aldığı, hakkı paylaşırken kafirlerin taşkınlığına karşı gösterdikleri bir kararlılık. Cenab-ı Hak da onlara diyor ki, bütün peygamberlere ve Hazreti Peygamber'e dedi ki, bu anlarda biz sizinle beraberiz. Onların ne söylediklerini elbette biliyoruz. Kulun zulme karşı, ya Rabbi görmüyor musun sen bunları dercesine yaşadığı sıkıntıya, Cenab-ı Hak elbette görüyorum, biliyorum. Bu ifadeler bana rahmetli milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un küffarın Anadolu'yu efendim işgal etmeye, ümmet coğrafyasının üzerine çullanıp her yerde zulüm oluşturdukları o günlerde, yani ya Rabbi sen bu olayları görmüyor musun dercesine ifade ettiği, ağzın kurusun, haşa, ey adli ilahi, yok musun? Yani sanki bunlardan haberdar değil misin ya Rabbi, bak neler oluyor, neler bitiyor, nasıl müsaade ediyorsun dediği o çaresizliği şu ayetin gölgesinde şiirleştirmiş. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ, sakın ha sanmayasın Allah'ı, غَافِلًا عَمَّا يَعْمَرُ الظَّالِمُونَ, zalimlerin yaptığından Allah'ı sakın ha gafil sanmayasın. Ne o peki, bu olup biten nedir? Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ, onları bekletiyor. لِيَوْمِنْ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, gözlerin yuvasından böyle portlayıp korkudan dışarı fırlayacağı öylesi bir günün, dehşetin öncesinde yaşanan bir sessizlik bu. Herkesin ne olduğuna, iyilerin iyilikle tepkilerini ortaya koyup kötülerin kötülüklerle ve taşkınlıklarla kendilerini dışa vurdukları bir iptila ortamındasın. Bizi habersiz sanma. Biz biliyoruz olup biteni. Duyuyoruz onların söylediklerini. Dolayısıyla 76. ayet, sakın üzülme, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, üzülmemeye çalış tabii. Çünkü üzülmek bedenimizde, kendi doğamızda gerçekleşen bir şey. Ama bunu nasıl yöneteceğiz? Cenab-ı Hakk'ın bizimle beraber olduğu, bizim hakkı söylediğimiz için zulme uğradığımız, yani iyi ki karşı tarafta değiliz. Ya hakka tahammül etmediği için hakkı baskılayan ve elindeki araçlarla, güçlerle hakkı efendim ezmeye çalışan bir zalim olsaydık, iyi ki hak tarafındayız. Rabbimin huzuruna şu yaşadığım sahnelerdeki aşağılanmışlıklarla çıkacağım ve bunları, evet, Allah Azze ve Celle görüyor, biliyor diye tesellinin yolu bu.
Kıymetli hocam, kıymetli hocam, öyle bir Allah'ımız var ki bizi biliyor, hissettiklerimizi, düşündüklerimizi biliyor, ihtiyaçlarımızı biliyor ve bu ihtiyaçlarımıza cevap veriyor. Resulünün de nasıl üzüldüğünü, insanların iman etmediğini gördüğünde kendini nasıl üzdüğünü Allah-u Teala bildiğinden, Resulüm sen üzülme, kendini bu kadar hırpalama diyor, teselli ediyor. Aslında Allah-u Teala bununla birlikte pek çok kulunu teselli ediyor. Allah-u Teala'nın ipine sarılmamız gerektiğini burada bize işaret ediyor. Siz de çok güzel izah ettiniz, ancak süremizin de sonuna geldik. Burada bir virgül koyalım. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu kıymetli hocam?
İnşallah, elbette. Elbette, ben çok teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı cumalar diliyoruz kıymetli hocam.
Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
İnşallah. Sizler de inşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığı da köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Yasin suresinin 76 ila 79. ayetleri arasında bir sohbet gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ikinci bölümünde çok güzel kitapları konuşacağız ve konuğumuzu stüdyomuza aldık. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, yazar, doçent doktor Esma Sayın. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Safalar getirdik. Hayırlarla, güzelliklerle iyi bir program diliyorum.
İnşallah. Balıkesir'den geldiniz.
Evet.
Buradan da Balıkesir'den bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler olsun.
Selamlar, sevgiler.
Sizi tanımak isteriz kısaca. Esma Sayın kimdir?
Evet, Bursa doğumluyuz. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduk. Bursa Yeşil İmam Hatip. Ondan sonra Bursa İlahiyat'tan mezun olduk. 2001 yılında yüksek lisansımızı tamamladık.
Evet.
Namazın Karakter Gelişimi Üzerine Etkisi isimli tezle yüksek lisans mezunu olduk. Daha sonrasında yine ibadetleri bırakmadık. Efendim, namazı, orucu, zekatı, haccı, tasavvufi açıdan yorumladığımız, kalplere ibadetlerin güzelliklerini efendim hissettirmeye çalıştığımız,
evet,
haccın kalbine yolculuk, o zaman tabii tasavvuf kültüründe ibadetler, hac örneği, haccın kalbine yolculuk ismiyle Nesil Yayınları'ndan çıkmıştı. Ondan sonra devam ettik bu yolculuğa, tasavvufu çok sevdiğimiz için.
Hı hı.
Efendim, ibadetlerden sonra tasavvuf terapi, dua terapi, namaz terapi gibi efendim ibadetlerin ahlaki yönlerinden sonra artık dualara, efendim tasavvufun terapik ve psikolojik etkilerine, tasavvufi etkilerine, tasavvufi kavramların, mesela İbnül Vakt dediğimiz şu an Carpe Diem fikriyle bağdaştırılmaya çalışan fakat ondan çok daha güçlü bir manası, anlamı olan anı değerlendirmek, yaşamak değil sadece değerlendirmek. İşte geçen geçmiştir, geçmiş için üzülmenin bir anlamı yok. Gelecek ise henüz gelmemiştir. Gelip gelmeyeceği de belli değildir. O zaman bizim hayat amacımız nedir? İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharuhum. Biz ölüleri dirilteceğiz, sizin yaptığınız işleri ve bıraktığınız eserleri kayıt altına alacağız. Evet. O zaman hayattan gelip geçiyoruz. Güzel iş üreteceğiz, güzel eser bırakacağız. Her an Allah ve bütün varlıkların hüsnü kabilleri ve mutlulukları ve huzurları için çalışıp güzel iş ve eserlerle bu güzel hayatı yaşayacağız. Yani aslında bu düşünce sistemi çok güçlü bir düşünce sistemi. Bunun mesela tasavvufi ve efendim tedavi edici etkisi nedir? İnsanı nasıl rehabilite eder tasavvufi düşünce,
hı hı,
ve namaz ibadeti en önemlisi.
Sayın. Tasavvuf deyince korkanlar var. Esasında insan bilmediğinden korkar.
Tabii ki.
Şöyle bir tanımlama var. Tasavvuf iyiye, doğruya, güzele gitmektir.
Tabii ki.
Ne kadar
tabii
güzel
ki
bir tanım değil mi? Sade.
Sade.
Doğruluk, güzellik var işin içinde.
Tabii ki, tabii ki.
Yani aslında sırat-ı müstakim.
Tam anlamıyla ihtina sırat-ı müstakimi anlayarak, hissederek yaşamak aslında. Peki istikamet nedir? Doğruluk, dürüstlük, tutarlılık, sadakat ile bir ömrü yaşamak. Allah'a karşı, insanlara karşı, bütün varlıklara karşı doğru, dürüst, tutarlı, özü sözü bir, hali tavrı bir, güzellikle devamlı ama her zaman sadakatli bir insan olarak hayatı en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak bütün varlıklara,
evet,
hepsine.
İnşallah. Sevgili dinleyicilerimiz, Esma Sayın hanımefendinin çok güzel üç kitabı var şu anda benim elimde. Birisi namaz terapisi, diğeri dua terapisi, bir başkası da tasavvuf terapisi.
Evet.
Namaz terapisinde şöyle diyorsunuz, namaz bizi nasıl güçlü kılar ve karakterimizi nasıl geliştirir?
Evet.
Bu kitapla başlayalım mı? Nasıl yazmaya karar verdiniz? Namazın hayatımızda nasıl bir anlam ve önemi var?
Evet, namaz Allah'la yaşanan karşılıklı aşktır diyoruz. Mesela karşılıklı aşkın en güzel yaşandığı nokta da Sübhaneke duasıdır. Mesela biz Rabbimize, kısaca söyleyeyim, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik dediğimizde, Allah'ım seni güzel isim ve sıfatlarını anıyorum ve yüceltiyorum diyoruz. Mesela seni kerim ismindeki ikram edicinle anıyorum ve yüceltiyorum. Seni hay ismindeki dileliğinle anıyorum ve yüceltiyorum. Seni settar ismindeki hataları örtücülüğünle anıyorum ve yüceltiyorum diyoruz. Allah da bizi anıyor ve yüceltiyor. İnsan sevdiğini anar mesela. Feskürün eskürküm ayeti kerimesi bunu ifade eder. Siz beni anın, ben de sizi anayım.
İnsan sevdiğini anar,
evet,
andığını da sever.
Andığını da sever. Ne kadar,
evet,
seviyorsak o kadar anarız.
Anlıyoruz değil mi?
Mesela ben denizi çok seviyorum, yüzmeyi. Sürekli denizden bahsediyorum. Kışın bile insanların üstüne kar yağıyor, ben denizden bahsediyorum.
Evet.
Çünkü o, onun gönlünüzde ayrı bir değeri var. Belki
doğru,
kayak kaymayı seven insan için de durum böyledir.
Doğru,
o da deniz mevsiminde belki kayağı anıyordur. Garip, bunda garipsenecek bir durum değil.
Tabii.
İkinci boyutu, sevginin ikinci boyutu ve tebarek esmük ve teala ceddüktür. Senin adın ne yücedir, senin şanın ne büyüktür diyoruz. Allah-u Teala da bizim adımızı yüceltiyor. Şanımızı yüceltiyor. Bizi peygamberlerle beraber anıyor. Salli barik dualarında Hazreti İbrahim'in şahsında, Hazreti Adem'le Hazreti İbrahim arasındaki bütün insanlık ailesiyle, Hazreti Peygamber'in şahsında da diğer kıyamete kadarki insanlık ailesiyle anıyor. İnsan seven sevdiğini yüceltir. Yani ona kötülüklerinden bahsettiniz. Aşkın gözü kördür cümlesi bununla alakalıdır aslında. Evet. Yüceltirsiniz onu. Sizin için çok özel bir anlamı vardır. Hak Teala bizi, biz de onu aslında bu yücelikleriyle, güzellikleriyle anıp gönlümüzdeki yüceliğini hissettiriyoruz. Evet. Ve la ilahe gayrük, senden başka ibadet edilecek, senden başka dostluğuna gidilecek yoktur. Evet, gerçekten bu leyse kemislihi şeyün, hiçbir şey senin eşin, benzenin, dengin, ortağın değildir. Bunlar da Allah'ın eşsizliğini bizim hissettiğimiz anlar. Seven sevdiğinin eşsiz olduğuna inanır. Biz de Hak Teala gözünde, Hak Teala bizim en mükemmel, efendim kusur kabul etmeyen tek varlık olarak gönlümüzdedir. Ama o da bizi eşsiz ve biricik kabul eder ve huzurunu alır. İşte karşılıklı aşktan başlayan bu muhabbet, mesela hesap gününü hissetmek. Yani hayatın tamamında aslında namaz vardır. İnsanın kendini muhasebe etmesi, kendini hesaba çekmesi, benliğini sorgulaması ve düzeltmeye, sürekli kendini yenilemeye çalışması. Mesela Mevlana Hazretleri bunu diyor ki, ben diyor her namazda kendimi çekerim ve çekildiğimi de hissederim. Malikiye Mit'in ayet-i kerimesiyle. Saygı ve tevazuyu öğretir namaz. Böyle eğilirim. Saygı ve tevazu duyguları içerisinde. Ve Sübhane Rabbiyel Azim orada saygının, tevazunun, tevbenin pişmanlığını hareketidir. Tevbe yenilenme bilincidir. Tevbe umuttur. Tevbe efendim başka kendini yenilemeye çalışan insanların ve varlıkların önünü açıp onlara bir el olmak, bir gönül olmaktır. Evet. Dolayısıyla biz Sübhane Rabbiyel Azim'de hem Rabbimizi yüceltiyoruz, hem Rabbimiz tarafından yüceltiyoruz. Hani tevazu sahibi insanın onuru, şerefi, efendim itibarı tercih etmesinden dolayı çok fazla dostu vardır. Mütevazı insan dost toplar hayatında.
Tabii, mütevazı insanın ayrı bir önemi var. Mütevazı olanı Allah yüceltir.
Allah yüceltir. İşte namazda da aslında biz eğildiğimizde yüceliş başlıyor. Ne kadar secdeye doğru eğilirsek o kadar efendim miracı yaşayıp tahiyyatta, hı hı, en üst makama, peygamberlerin miraç makamı dediği makama doğru çıkıyoruz. Efendim Sübhane Rabbiyel Azim'de o utanma, efendim tevbe duygusunu yaşayan insan Allah tarafından övülür. Hani ve tebarek esmik ve teala cettükte nasıl övüldük ve yüceltirdik, bir kez daha övülüp yüceltiliyoruz. Sema Allahu limen hamide diyerek Allah'ın bizi hamdını, bizim işittiğimizi ona ifade ediyoruz. Allah hamd edenin hamdını işitti. O zaman bizim hamd etme zamanımız geldi. Rabbena lekel hamd. Rabbimiz hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir dedik. Karşılıklı bakın saygı. Hani iş ortamında mesela sevgi, saygı neyi getiriyor? Ağız tadı, mutluluk, huzur. Hak Teala katında siz onu tevazuyla andınız. O sizi yüceltti ve andı. Sizin de artık ona saygı, sevgi, muhabbet gönlünüzden taştı ve dediniz ki Rabbena lekel hamd. Evet. Rabbimiz hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir dediniz. Artık bu saygı duygusu, karşılıklı kişi de öz saygıyı da oluşturuyor tabii ki. Bütün varlıklara karşı saygıyı, saygı da sevgiyi beraberinde getiriyor. Bakın bunlar hep hayata yansıyan duygular. Hepsi, namazdaki bütün duygular hayatın içerisinde yeri ve anlamı olan ve bizim bütün hayatı, bütün varlığı, bütün kainatı kuşatabileceğimiz güçlü duygular. Bu anlamda namaz bizim duygularımızı ve karakterimizi şekillendiriyor. Aslında biz farkında olsak da olmasak da her gün en yüce bir dost olarak bunu bize, bu iyiliği bize yapıyor. Evet. Ve sonra o tevazu duygusu, o belki pişmanlık, kendini yenileme hissiyatı ve duygusu, karşılıklı saygı duygusu secdede aşka dönüyor. Ve bu aşkı, muhabbeti, heyecanı Sübhane Rabbiyel E'la ile ifade ediyoruz. E'la onun anahtar kelimesidir. Heyecan var, coşku var. En yüce, yüceler yücesi. Yüceliğine sınır çizilemeyen Rabbim. Rab'da da böyle bir koruyuculuk, böyle bir kuşatıcılık var. Çünkü terbiye eden ve sahip çıkandır. Seven sevdiğini ne yapar? Benimser, evet, ve ona sahip çıkar. Ki Allahu veliyyüllezine amenu diye bir ayet-i kerime var. Allah inananların dostudur. Dosta sahip çıkar, onu sever, onu bırakmaz. Mutlu gününde de, efendim acılı günde de onunla beraberdir. Hak Teala'nın bu çok üstün bir özelliği. Hı hı. Allah veliyyüllezine amenu, Allah inananların dostudur ve onlara sahip çıkar. Şimdi, biz onu mesela vettuada mavette akarabke ve makala ayet-i kerimesiyle ifade ediyoruz. Hı. Rabbin seni bırakmadı, Rabbin seni terk etmedi.
Evet, çok çok tesirli bir ayet. Kitabınızdan rastgele bir sayfa çevirdim ve şu çıktı.
Evet, buyurunuz.
Ey iman edenler, rükû ve secde edin. Allah-u Teala buyuruyor. Peygamber Efendimiz de kulun Rabbine en yakın olduğu hal secdeye varmış olduğu haldir. Şu halde secdede çokça dua ediniz.
Evet.
Dua
evet,
kitabınıza da oradan isterseniz bir kapı tabii aralayalım. Bu konuyla ilgili konuşacağınız elbette çok şey var tabii ama süremiz ki, kısıtlı ki olduğu için.
Tabii nasıl uygun görürsünüz.
Bu kadar karar kalalım.
Secde et ve yaklaş.
Evet.
Dua et ve terapisi. Yaklaş.
Dua bizi tabii nasıl özgürleştirir ve zenginleştirir. Şimdi bazen dua ediyoruz, duamız kabul olmuyor. Ve o zaman da diyoruz ki ya acaba Allah-u Teala'nın sevmediği bir kul muyum? Allah benim dualarımı kabul etmiyor. Böyle de bir yakınmada bulunuyoruz. Ne dersiniz? Kul nasıl dua etmeli? Dualar nasıl kabul olunur? Ve kabul olunmadığında neler yapmalıyız?
Aslında kabul olunmadığını hissettiğimiz zaman o duanın kabulünün başladığını hissetmemiz lazım. Garip bir efendim burada bir durum söz konusu. Fakat Mevlana bunu çok güzel çözmüş. Şimdi diyor ki Hak Teala kulun her duasına karşılık verir ama kul bunu farklı algılar. Bu bizim algılamamızla alakalı bir şeydir. Kul diyor duasının kabul edilmediğini düşündüğünde, hissettiğinde üç şeyi düşünmeli. Böyle bir his bize geldi diyelim ki.
Evet.
Bir, Allah-u Teala diyor duayı kabul etmediğini düşündüğünde o senin için şerdi. Allah onun senin için şer olduğunu ezeli ilminle biliyordu. Ve efendim bunu iptal etti. Peki iptal ettiği yerine ne verdi? Efendim daha iyisini verdi diyor. Yani ben aslında şöyle düşünüyorum. Bir isteğim kabul edilmediğinde Hak Teala o benim için hayır değil. Bunu ezeli ilmiyle biliyor ve bana daha iyisini veriyor. Ve en güzel zamanda veriyor. O yüzden insan duasının kabul edilmediğini düşündüğünde Hak Teala'nın bunun daha iyisini vereceğini düşünmesi en güzeldir ki ben bunu düşünürüm. Üçüncü seçenek.
Hı hı.
İlk seçenekte şerri iptal etti. İkinci seçenekte en güzel zamanda verdi. Üçüncü seçenekte ise bunu vermediyse kesinlikle daha güzelini verecektir. Evet. Ve oluyor bu.
Bizi bizden daha iyi bilen bir Rabbimiz
evet,
var.
Evet.
Neyin hakkımızda hayır, neyin hayır olmadığını da en güzel şekilde biliyor.
Biliyor.
Değil ve mi? En o yüzden bazısını zamanda, veriyor, bazısını vermiyor.
Vermediği şey de bizim için hayırdır. Yani mesela şu zamanda değil de bu zamanda verdi. Bizim öğrenciler çok üzülürler mesela hemen atanamadık falan. Diyorum ki ya üzülmeyin çünkü Eylül ayında puanlar çok yüksekti. Belki farklı bir ile atanacaksınız. Belki şartları zor olan bir ile atanacaksınız.
Evet.
Fakat Şubat'ta puanlar düşüyor istedikleri ile gidiyorlar. O zaman 4 ay beklemek senin için hayır mı oldu? Hayır oldu.
Hayır,
Allah
evet,
olması gerekeni olması gerektiği zamanda ve en güzeliyle verendir.
Evet.
Biz buna
ya,
inanıyoruz.
Bir söz var ya Allah-u Teala bir kulunu sevindirmek isterse önce devesini bir eşyasını kaybettirir sonra buldururmuş.
Buldurur.
Allah-u Teala o anda vermiyor ama aradan biraz zaman geçiyor veriyor. Daha güzelini daha hayırlısını veriyor ve kulunu memnun ediyor.
Aynen öyle. Yani evet, aslında bütün şey bu efendim evet, hayatımızdaki sirkülasyon budur.
Çok sevdiğim bir hocamız var o anlatmıştı. 5 yaşında da bir oğlu var. Evde birlikte hanımı, çocukları cemaatle namaz kılıyorlar. Ve duayı da evladıma yaptırıyorum dedi. Açıyor ellerini namazdan sonra. Allah'ım vatanımıza, milletimize iyilik ver. Polisimize, askerimize her türlü kötülükten koru.
Amin.
Böyle silsileye dua ediyor. En son kendine geliyor. Anneme, babama iyilik ver. Sonra diyor ki Allah'ım bana anahtarlı, akülü bir araba nasip et. Şimdi 2 seneden beri istiyor, almıyorum diyor. Çocuğun her istediğini hemen vermemek lazım. Ben o görüşteyim dedi. Bir bakıma haklısınız hocam dedim. Kıymetini bilsinler. Sonra annesine gitmiş. Demiş ki anne Allah sanırım benim dualarımı kabul etmiyor. Neden oğlum demiş. Ben 2 seneden beri dua ediyorum. Allah'tan anahtarlı akülü bir araba istiyorum. Allah vermiyor. Annesi de demiş ki evladım Allah-u Teala kulun duasını bazen bu dünyada kabul eder, verir. Bazen de ahirette kabul eder, daha iyisini, daha hayırlısını verir.
Aynen.
Bu sefer bu 5 yaşındaki çocuk ne demiş? Ya. Demiş ki, o zaman anne benim akülü arabam ahirete kaldı.
Allah!
Hanım bunu gelip de bana anlatınca diyor, yüreğimden böyle bir kaynar sular döküldü, gidip o akülü arabayı alacağım demişti hocamız.
Evet, gerçekten tam zamanı gelmiş.
Zamanı gelmiş, evet.
Aslında Allah-u Teala o zamanı bize doğru zamanı göstermek için de bazen bekletiyor olabilir. Yani o zamanı çünkü bilemiyoruz.
Evet.
Bazen zaman bizim aleyhimize okuyormuş gibi geliyor. Ama mesela bazen de insan sabırsız davranabiliyor. İlahi isimlerle dua etmeyi tavsiye edebiliriz. Mesela Mukaddim ismiyle ben de bazen öyle derim. Allah'ım Mukaddim ismiyle benim hayırlı işlerimi öne al. Muahhir ismiyle de eğer hayır değilse hakkımda bana ikram etme yani verme isteğimi. Ve hayırlı bir işse Allah-u Teala çok hızlı bir şekilde karşılığını veriyor onun. Mukaddim ismiyle öne alıyor o işi. Evet. Ve Fettah ismiyle de derim ki hayır kapılarını bizler için aç. Hazreti Peygamber gibi o der ki ya müfettihel ebbab iftah lena hayral bab.
Rahmetli teyzem bu duayı çok ederdi.
Çok,
ey
çok güzel.
Kapılar açıcı Allah'ım benim de hakkımda hayır kapılarını aç.
Amin, evet, amin. Hazreti Peygamber'in en güzel
dualarından. Şimdi bu kitapla da sayfayı çevirdim dua terapisinde. Stres, depresyon ve sıkıntılarımı hangi duayla son verebilirim? Hakikaten zamanın en büyük problemleri birisi. Herkes evet. bir stres içerisinde. Hele ki trafikte baktığınızda insanlar birine sataşmak için bir bahane arıyor. Hemen çıkıp kavga ediyor. Cinayetler arttı, kavgalar arttı. İnsan kendini nasıl teskin edebilir, nasıl rahatlayabilir? Bu konuda neler tavsiye edersiniz?
Evet, Hazreti Musa'nın ettiği o dua çok güzel bir dua. Rabbi şirahli sadri ve yesirli emri ve hulkuteden min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsümüzdeki sıkıntıları huzura kavuştur. Yani bize bir genişlik, rahatlık, huzur ver. Çünkü göğüs sıkıntı duyduğu zaman daralır. Huzur hissettiği zaman açılır. Böyle bir özelliği var. Yani böyle genişleme hissedersiniz. Mesela bir dağa çıktınız, oksijeni içinize çektiniz.
Ferahlık
verir. Göğsünüzün genişlediğini hissedersiniz. Aslında Kur'an-ı Kerim'de de bu genişlik isteniyor Allah'tan. Rabbim göğsümüzdeki sıkıntıları huzura kavuşturup göğsümüzü genişlet. İşlerimizi kolaylaştır. Dilimizdeki bağları çöz. Ben de buna şöyle bir ufak ekleme yapıyorum. Kalbimizdeki bağları çöz ki iştenler sözlerimizi anlasınlar. Bize de hakikatler açılsın, gerçekler açılsın. Böylece huzur ve mutluluk gönlümüze doğsun.
Evet.
Bu önemli. Bir de Hazreti Peygamber'in vahiy gelmediği zaman vahyin kesilmesinden dolayı müşrikler Rabbin seni unuttu, Rabbin seni bıraktı diyorlar. İnşirah suresinde hocamız da biraz evvel aslında bu ayetlere yakın ayetler anlattı. O daraltı esnasında bir peygamber ne yapar? Rabbine yönelir. Ve işte o anda İnşirah suresiyle ve Duha suresi iniyor Hazreti Peygamber'e. Mavette akirabbuke ve mâgala diyor. Rabbin seni bırakmadı. Rabbin seni terk etmedi. Ve lesefe yu'dike rabbuke fetarda. Rabbin sana ikramda bulunacak. Sen de mutlu olacaksın. Razı olacaksın. Velel ahiretu hayrüleke minel ula. Senin ahiretin dünyandan bir sonraki nefesin bir önceki nefesinden daha hayırlı olacak. Daha iyi olacak. Bunlar mesela insan hayatında sürekli inandığında daraltıların geçici olduğu, huzurun, mutluluğun, güvenin, rızanın daha kalıcı olduğunu görecek. Bunlar bir telkindir. Aynı zamanda evet. Kur'an'daki ayetlerdir. Ve devamında da İnşirah suresinde fe innemal usri yusra, innemal usri yusra buyurulur. Her zorluktan sonra biri dünyada, diğeri ahirette iki tane kolaylık vardır. Zorluklar tektir, kolaylıklar çifttir, ikidir yani. Zafer diyoruz ya, zafer işareti evet, yapıyorum evet. ben. Şimdi ben öğrenciye bunu anlatırken şöyle anlatıyorum kıymetli hocam
evet.
Mustafa Bey. Yani diyorum ki bakın mezun olacaksınız. Mezuniyet sevincini hissedeceksiniz. Bu dünyadaki karşılık güzel öğrencileriniz olacak. Ahirette de Allah'ın huzuruna güzel iş ve eserlerle çıkacaksınız. Bu da ahiretteki karşılık. Evet. Bakın zorluk tek, kolaylık
doğru,
hep
doğru.
çifter çifter.
Evet.
Rabbim bunları hissedenlerden kılsın bizleri.
Süremizin sonuna geldik ne yazık ki ama bir kitabınız daha var. Tasavvuf terapisi, kalbi Allah'a bağlama sanatıyla psikolojik sorunlarımızı nasıl çözeriz? Şöyle birkaç cümleyle neler söylersiniz?
Evet, bu biraz evvel aslında İbnül Vakt anlayışından bahsettik. Yani anı yaşamak güzel iş ve eserler üretmektir. Bu insanı sürekli dinç tutan bir düşünce tarzı. Mesela tevekkül Allah'a karşı güven duygusunu, yenilenme bilincini ve Allah'a karşı güven duyan bir insan bu yaşam kalitesini ahirette sadece bırak Allah'la beraber güven anlamında değil insanlara da yansıtabiliyor.
Hı-hı.
Yani temel güven duygusunun oluşumunda anne ile kurulan sağlıklı güven, Hak Teala ile kurulan sağlıklı güvenin çok büyük değeri etkisi var. Mesela bu tevekkülle ilgili söyleyebileceğimiz bir şey.
Hı-hı.
Biraz evvel istikametten bahsetmiştik. Kısaca hani
evet.
Aşina olduğumuz ifadeler üzerinden gidiyorum. İstikamet de doğruluk birinci. Bilişsel tutarlılık, efendim davranış tutarlılığı, özün sözün bir olması, halin tavrın bir olmasını bize beraberinde getiriyor. Hatta sufiler bu anlamda diyorlar ki benim iki tane dilim olamaz, iki tane de yüzüm olamaz. İki yüzlülükle sevileceksem sevilmemem, sevilmemden daha iyidir diyorlar.
Evet.
İşte özü sözü bir, hali tavrı bir, doğru, sadakatli bir insan olmak fikri. Dolayısıyla bir bütün olarak davranışlarımızı, duygularımızı tedavi ediyor tasavvufi anlayış tarzı.
Evet. Daha bunun üzerine çok konuşurduk ama maalesef
İnşallah.
Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Merak edenler mutlaka bu kitapları edinsinler. Namaz terapisi, dua terapisi ve tasavvuf terapisi. Çok önemli bilgiler var. Bir rehber kitabı kitaplar niteliğinde başucu kitapları. herkesin böyle kitaplarında bulunması gereken kitaplardan. Kaleminize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum buraya
sizin
geldiniz.
Sizin de yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Nazik davetinizden dolayı.
İnşallah tekrar görüşmek
İnşallah
dileğiyle.
İnşallah en güzel şekilde, en kısa zamanda tekrar görüşmeye dileriz Rabbimizden.
Sevgili dinleyicilerimiz, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, yazar, doçent, doktor Esma Sayın hanımefendi bizlerle birlikteydi. Bu hafta 3 önemli kitabını konuştuk ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Güne Bakan.